20. bölüm. Hı, dedi Kane merdivenlerden inerken trabzandaki kırıkları işaret ederek. Nava'nın ayağına bağladığı sopaları ve bastonu nereden bulduğunu anlamıştı. Nava sadece başını salladı ve dar merdivenden inmesine yardım etti. Giriş katına geldiklerinde dışarıda onları bekleyen biri olabileceğini düşünerek ön kapıyı dikkatlice açtı. Bir an için nefesini tuttu. Eğer Uga bir şekilde burada olduklarını öğrendiyse kaçınılmaz son yakın demekti. Acaba beynine kurşun sıkıldığında bunu hisseder miydi? Hiçbir şey olmadı. Üstüne yağan yağmuru hissediyordu sadece. Yağmurun şiddetinden kıyafetleri vücuduna yapışıyordu. Donuyordu. Hemen gökyüzüne baktı. Karanlık gökyüzünde yoğun siyah bulutlar vardı. Hala hayattaydı. Bu da bir şeydi. Şimdi ilk engeli aştıklarına göre bir durum değerlendirmesi yapabilirdi. Uga bu operasyonu gizli kapaklı yürütecekti çünkü en az bir kişi ölmüştü. Ancak eğer Kane'in her şeyi bilen bir varlık falan olduğunu düşünüyorlarsa o zaman onu ellerinden kaçırmamak için çatışmaya girmekten kaçınmazlardı. Saatine baktı, 09:03'tü. Kane 15 saattir radarlarında görünmüyordu. Forsythe daha destek kuvvet çağırmadıysa da çok geçmeden çağıracaktı. İlk iş olarak New York'tan uzaklaşmaları gerekiyordu çünkü onları burada arıyorlardı. Ülkeden ayrılmayı düşündü bir an için ama 11 Eylül sonrası havaalanlarında arttırılan güvenlikten geçmeleri zordu. Demek ki 3 seçenekleri vardı. Araba, otobüs ya da tren. Kolayca bir araba çalabilirdi ama o zaman da gişelerden geçerken yakayı ele verirdi. Çünkü izliyor olacaklardı. Kane ile bir metroya bindikten sonra banliyölerden birinde inip bir araba çalabilirdi. Ama metroda da kameralar vardı. Eğer yerin altında bir ekibe yakalanırlarsa kaçmaları mümkün olmazdı. Otobüse binmeyi de pek istemiyordu çünkü trafiğe takılabilirlerdi. Ya da yolda durdurulabilirlerdi. Tren de durdurulabilirdi ama en azından trende arama yapılırsa kaçacak bir yer olabilirdi. Ne yapacağını bilemeyerek başını kaşıdı. Genelde çok çabuk karar verirdi ama Kane'de onu tedirgin eden bir şeyler vardı. Sanki kadına kendini sorgulatıyordu. Bu kararsızlıktan kurtulmaya çalıştı. Kane kararsızlığını sezdiği için kadına baktı, bir an için göz göze gelince çok garip bir şey yaptı. Sanki gözüne çok parlak bir ışık tutulmuş gibi gözlerini sıkıca yumdu. Nava koluna yapıştı. Ne oldu David? Bir an için cevap vermedi. Sanki bilincini yitirmişti. Sonra hemen kendine gelip gözlerini açtı ve nefes aldı. David, ne oldu? Hiçbir şey olmadı, iyiyim, dedi ayakta sallanarak. Bu şehirden gitmemiz gerek. Biliyorum, dedi Nava. Ama nereye ve nasıl? Trenle, dedi Kane. Trene binmemiz gerekiyor. Neden? Bilmiyorum ama bunu yapmamız gerekiyor. Emin misin? Evet, dedi Kane sinirlendiğini belli ederek. Ama bana niye diye sorma. Tamam ama ilk önce sana yeni giysiler bulmamız gerekiyor. Adamın yırtık kotunu ve çıplak bacağını işaret etti. Kan revan içindeki sargıların çevresi mosmordu. Bence de, dedi Kane. Sen de üstünü değiştirsen fena olmaz. Nava kan lekeleriyle kaplı pantolonuna bakıp başını salladı. Kane'in ilerleyebildiği kadar hızlı bir şekilde ikinci el eşya satan bir mağazaya gittiler. 10 dakika sonra yeni kıyafetlerle oradan çıktılar. Nava dar siyah bir tişörtün üstüne bir havacı ceketi giymiş, saçını da bir bandananın altına gizlemişti. Kane de bol bir kamuflaj pantolonu ve bir ceket almıştı. Ayrıca üzerinde gümüşü bir yılan başı olan yeni bir baston da bulmuştu. Yağmur yağıyor olmasına rağmen bir çift güneş gözlüğü de taktı. 5 dolarlık ucuz bir gözlüktü bu. Pek hoş görünmeseler de savaştan çıkmış gibi de değillerdi artık. Nava kolunu kaldırıp bir taksi durdurdu. Nereye? Dedi Hint asıllı şoför. Pengar'ı, dedi Nava. Gazlarsan iyi olur. Forsythe ofisinde volta atıp duruyordu. 15 saattir Kane'in izini bulamıyorlardı. 15 saat. Onu ellerinden kaçırdıklarına inanamıyordu. Bu Grimes'ın suçuydu. Forsythe sivilce suratlı serserinin ekibi yönetmesine asla izin vermemeliydi. Yeni bir taktik amiri çağırmak için çok geçti artık. Ama zamanı gelince bunu da yapacaktı. Grimes'tan yeni bilgiler alana kadar beklemeye karar verdi. Gözetleme merkezine doğru yürüdü. Bu tavandan ışıklandırması olmayan geniş bir odaydı. Burayı sadece yüzlerce monitörden yayılan ışık aydınlatıyordu. Her bir birimde 3 monitör bulunuyordu. Masalar halkalar halinde birbirini çevriliyordu. Ortasında da Grimes'in yeri vardı. Dev bir deri koltukta oturan adamın çevresine plazma ekranlar ve klavyeler yerleştirilmişti. Gelişme var mı? Derken azarlar gibi konuşuyordu Forsythe. Grimes dönüp ters ters baktı ona. Eliyle yağlı saçlarını taradı, gözlerinin altı mosmordu ve çevresinde 2 kocaman sivilce vardı. Herif yok ortada, Jeff telefonunu arayan yok, o da kimseyi aramadı. Olaydan beri de evine gitmedi. E-postasına da baktım ama orada da mesaj yok. Ses kaydını son 15 saattir eyaletten yapılan tüm görüşmelerle karşılaştırdım. Hiçbir görüşme yapmamış. Sonra şehirdeki arkadaşlarını araştırdım, onları da aramamış. Ellerini arkasında kavuşturan Forsyth yere baktı. Patlama yerinde çekilen fotoğraflardaki kadının Venner olup olmadığını saptayabildin mi? Grimes başını salladı. Uydu fotoğraflarına yine baktım. Yüzünü hiç çekememişiz. Ama kafasının üstü ve eli görünüyor. Dedi Forsyth sabırsızca. Grimes'ın lafı uzatmasından nefret ediyordu. Grimes asla bir şeyleri açık açık söylemez, sanki bir topluluğa hitap ediyormuşçasına uzun uzun anlatırdı her şeyi. Grimes monitörlerden birine işaret edip kadının kuş bakışı çekilmiş bir resmini gösterdi. Uydudan indirdiğimiz resimdeki kadının saç ve cilt rengini dünden kalan güvenlik kayıtlarıyla karşılaştırdım. Veriler Ajan Vayner'a %100 uyuyor. Birkaç düğmeye basınca kadının dosyası belirdi ekranda. Onun El-Kaide, Hamas, FKÖ üyelerinden en az 2 düzine ajanı öldürdüğünü biliyor mu? Forsyth sözünü kesti. Kadının özgeçmişini biliyorum. Kim olduğunu değil, neden bunu yaptığını bilmek istiyorum. Grimes kahvesini yudumlarken omuz silkti. O zaman kendisine sorman gerekecek. Belki de hala CIA için çalışıyordur. Buna bir cevap vermeye tenezzül bile etmeden sinirlenerek odadan çıkıp ofisine girerken kapıyı çarptı Forsyth. Sakinleşmeye çalıştı. Gözlerini kapayıp 10'a kadar saydı. Sonra da yerine oturup telefonu eline aldı. CIA'in operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı olan Doug Nielsen'a durumu anlattıktan sonra adamın iç geçirdiğini duydu Forsyth. ''Ne bileyim James?'' dedi Güneyli şivesiyle konuşan Nielsen. ''Vayner en iyi ajanlarımızdan biriydi. Böyle bir şeyin olmasına çok ama çok şaşırdım açıkçası.'' Yani bu olayla bilginiz yoktu, öyle mi? Bana baksana James, dedi Nielsen sinirlenmeye başlayarak. CIA'in senin bilim projelerinle ilgilenmekten çok daha önemli işleri var, anladın mı? Forsyth ters bir şey söylemek üzereydi ki adamın ses tonundan Nielsen'ın gerçeği söylediğini anladı. Forsyth da iç geçirdi. Peki onu nasıl bulurum? Nielsen güldü. Bulamazsın ama bunu kabul edemem. Etsen iyi olur ahbap, sende ne gezer onu yakalayacak ka... ''Bende olmasa da senin elinde var.'' Nielsen bir an için sustu. Sonra birden garip bir ses tonuyla konuştu. ''Ne yapmamı bekliyorsun? General Fielding gibi ben de mi bir ekip yollayıvereyim?'' ''Nasıl? Bilmek benim işim James. Aynen şunu bildiğim gibi. Senatör McDougall'a bakılırsa 3 haftaya kalmaz yerinden ediliyorsun.'' Forsyth yumruklarını sıktı. Eğer McDougall bunu açıkça söylüyorsa artık kimse ona arka çıkamazdı. Çaresizdi. Ama Nielsen öyle değildi. ''James?'' dedi Nielsen. Belki sana yardım edebilirim ama sen de emekli olduğunda bunu unutmayacaksın, tamam mı? Eğer unutursan o zaman seni ele veririm. Neyi ele verirsin? Birçok yasayı çiğnedin. Ayrıca Zula'da biriktirdiğin paralar da işin cabası. Forsyth'ın dili damağına yapıştı. Nielsen'ı bilmediği bir şey yoktu anlaşılan. Adam ne derse onu yapmak zorundaydı. Elinden geleni yaparsan minnettar olurum, dedi sonunda. İyi. Forsyth, Nielsen'ın telefonun diğer ucunda tatmin olmuş bir şekilde gülümsediğini hayal ediyordu. ''Sana bir tavsiye. Yerinde olsam Sam Kendall'ı arardım. Görevden alınacağını duymadı galiba. Sen söylemezsen ben de söylemem. Kendall'ın elinde sana ödünç verebileceği birkaç kişi vardır. Ayrıca onun polisle arası nasıldır bilirsin. Mükemmel bir fikir Doug.'' ''Sağ ol.'' Forsyth, FBI'in direktör yardımcısının ona adam verebileceğinden pek emin değildi. Ayrıca polisle arasının hiç de iyi olmadığını da biliyordu. Ama bu hiçbir şey yapmamaktan daha iyiydi. Başka? Vayner ve kayıp herifi bulma konusunda ciddiysen sana birini önerebilirim. Eskiden FBI için çalışırdı. Şimdi ise kendi adına çalışıyor. Ayrıca bizim için de birkaç mükemmel iş yaptı. Eminim sana yardımı olur. Tabii kesenin ağzını açarsan. Tabii, dedi Forsyth bir yandan da plan yaparken. Adı ne? Nielsen duraksadı. Martin Crow. Bildiğimiz meşhur Martin Crow mu? Karıyla herifi bulmak istiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki istiyorum ama o zaman Crow'u ara derim hemen. Zaman kaybediyorsun James. 40 dakika sonra Forsyth aracıya verdiği 1000 doları gözden çıkarıp Martin Crow'a ulaştı. Bu tanıdığı en korkutucu adamdı. Crow Dr. Forsyth'ı dikkatle dinlerken kılını bile kıpırdatmadı. İnsanların uzun uzun anlatmasının daha doğru olduğunu düşünürdü. Araya giren olursa ne söylediklerini unutuverirlerdi ve o zaman da önemli ayrıntıları atlarlardı. Bir sorusu olduğunda bunu bir kenara yazıp dinlemeye devam etti. 10 dakika sonra Forsyth kaçak CIA ajanı ve kaçırdığı adam hakkındaki inanılmaz hikayeyi anlatmıştı. Unuttuğunuz bir şey oldu mu? Forsyth başını salladı. Hayır, hepsi bu. Crow ayağa kalkıp elini uzattı. Sizinle tanışmak güzeldi. Dur, dedi Forsyth sandalyesinden fırlayarak. İşi kabul edecek misiniz? Doktor Forsyth, başarılı olmamın en önemli nedeni hiçbir zaman sürprizlerle karşılaşmamak için çok iyi hazırlanmamdır. Hayatta olmamın tek nedeni de bu zaten. Nelerle karşılaşacağımı bilmeden asla bir operasyonu kabul etmem. Şimdi de bilmiyorum. Nasıl bilmezsiniz? Size her şeyi anlattım ya. Hayır, anlatmadınız, dedi basitçe Crow. Forsyth sinirlenmiş gibiydi. Bay Crow emin olun ki... Crow yumruğunu masaya hiddetle indirince Forsyth birden susuverdi. Beni hafife almaya çalışmayın doktor. Bana yalan söylendiği anda bunu anlarım. Şimdi eğer yardım istiyorsanız bana David Kane'in neden sizin için önemli olduğunu anlatın. Forsyth ne yapacağını kestirmeye çalışırken geviş getirir gibiydi. Konuşmaya başladığında Crow tekrar oturdu. Forsyth'ın söyleyecekleri bitince başını sallayıp bir durum değerlendirmesi yaptı. Forsyth anlattığı her şeye inanıyordu ama Crow pek de inanmamıştı. Forsyth'ın tarif ettiği bu şeytan gerçek olamazdı. Eğer öyleyse bu adamın özgür iradesi yok demekti ve Crow bunu asla kabul edemezdi. Kane'in bazı paranormal becerileri ve önsezi yetenekleri olabileceğini kabul edecek kadar açık görüşlüydü. Ama bunun dışındaki her şey imkansızdı. Eğer Kane Forsyth'ın iddia ettiklerinin yarısını bile yapabiliyorsa bu çok zor bir görev olacaktı. Ayrıca CIA ajanını da hesaba katınca Crow bu işten hiç hoşlanmadı. Eğer kendisine bir şey olursa Betsy'ye bakacak kimse olmayacaktı. Ama diğer yandan da kısa sürede çok fazla para bulmazsa Betsy zaten onunla veya onsuz yaşayamayacaktı. Risklere rağmen karşılığında para alacaksa bir seçim şansı olmadığını biliyordu. Ücretim günlük 15 bin dolar. Ayrıca hedefi ele geçirdiğimde 125 bin dolar daha alırım. Eğer 24 saatten daha az bir sürede bunu başarırsam da 250 bin dolar alırım. Koşullar pazarlığa tabi değil. Forsyth bir an için yutkunamadıysa da sonra tiz bir sesle cevap verdi. Peki öderim. İyi. Crow ayağa kalktı ve güçlü ellerinden birini uzattı. Forsyth hemen elini uzatıp sıkarken Crow bir an için gözlerinin içine baktı. Gördüklerinden memnun değildi. Ama bunun bir önemi yoktu. Sadece iyiler için çarpıştığı günler geride kalmıştı. Şimdi artık her şeyi Betsy için yapıyordu. Ona ihtiyacı olduğu sürece ahlaki ilke falan dinleyecek hali yoktu. Crow durum değerlendirmesi yaparken damarlarındaki adrenalini hissetti. Ajanlığının ilk günlerini hatırladı. O zamanlar doğruyla yanlış arasında kesin bir çizgi vardı. Sandy ile tanışmadan önceydi bu. Betsy doğmadan önce. O hastalanmadan önce. Martin Crow kendini bildi bileli insanoğluna hizmet etmek istemişti. Annesi hep bir rahip olacağına inanmıştı. Ama Martin din adamı olamayacak kadar sinirli olduğunu biliyordu. O yüzden de ilahiyat okumaktansa Georgetown Üniversitesi'nde hukuk bölümünü bitirdi. Hukuk sistemi sürekli çalışmaya açık olduğundan kavgacı kişiliğini tatmin edebileceğini umuyordu. Ancak mezun olduğunda savcılıkta bir iş aramaktansa FBI'ye yazıldı. Quantico'da eğitim görmeye başladığı günden itibaren de bu kararını bir an bile sorgulamadı. Crow her şeyi çok kolay öğrendi ve hatta üniversite yıllarında eksikliğini çektiği atletik alanda rekabet etme isteğini bile tatmin etti. Adil davranıp adalete inanarak amirlerine birçok kere istisnai olduğunu kanıtladı. O haftada 7 gün, günde 15 saat aylar boyunca çalışıp yorulmayan, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir ajandı. En istenmeyen ayak işlerini de yapardı, en yorucu gözetleme işlerini de alırdı. Onu Milwaukee ya da Miami'ye tayin etmelerini umursamazdı. FBI ona ne iş verse bunu tam istenildiği gibi başarıyla tamamlardı. İş birini tutuklamaya gelince de kapıdan elinde silahla ilk giren hep Martin Crow olurdu. İlk birkaç yıl boyunca işinden daha önemli bir şey olmadığını düşündü. Ama sonra kendisi gibi ajan olan Sandy Bates'le tanışınca her şey değişti. 3 ay dillere destan bir aşk yaşadıktan sonra ona evlenme teklif etti. Evlendikten 1,5 yıl sonra da Sandy dünyalar güzeli bir kız bebek doğurdu. Betsy vaftiz edildiğinde Martin Crow yetişkin olduğu günden bu yana ilk defa ağladı. Hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı. Bir aile sahibi olmak işini daha da anlamlı kılmıştı. Gerçi artık haftalarca evden uzak olmayı sevmiyordu. Ama yine de ülkeyi karısı ve kızı için daha güvenli bir yer yapmaya çalıştığını biliyordu. Sonra bir gün hayatı duruverdi. Hala karısının onunla konuşurken nasıl zorlandığını, kızlarına myelomonotik lösemi teşhisi konulduğunu söylediği günü hatırlıyordu. Birden Crow'un dünyası çok korkunç oluverdi. Kötülük ceza yasalarıyla ilgili değildi artık. Kanserli hücreler ve kan sayımlarıyla ilgiliydi. Sonunda baş edemeyeceği bir düşman çıkmıştı karşısına ve küçük kızını yiyip bitirirken elinden bir şey gelmiyordu. Yalnızca seyirci kalabiliyordu. Sandy kızlarına bakabilmek için FBI'daki işini bıraktı. Crow da maddi sıkıntıları olmasın diye sürekli çalışmaya başladı. Ama ne kadar çalışırsa çalışsın kazandığı yetmiyordu. Ayrıca sağlık sigortasının Betsy'nin doktorlarının talep ettikleri birçok deneysel prosedürü de karşılamadığını gördü. 6 ay içinde ellerinde avuçlarında ne varsa harcadılar ama Betsy yine de ölüyordu. Crow artık dibe vurmuştu ve yavaşça çıldırıyordu. Aslında işine biraz ara vermeliydi ama paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden ek işler için de gönüllü oldu. İşte o zaman ona Duane davasını verdiler. Koca baba Duane 7 çocuğu kaçırıp öldürmüştü. Her birini bir hafta kadar elinde tutup yas tutan ailelerine postayla parça parça yollamıştı. Medya ona postacı katil adını takmıştı. Crow kendi kendine yemin etti bu herifin defterini döreceğine dair. Crow katıldığında ekip 4 gün önce Fairmont, Massachusetts'te bir parkta kaçırılan 6 yaşındaki Bethany O'Neill'i arıyordu. Zaman geçiyordu ve herkes de bunu biliyordu. Sonra ilk defa şansları yaver gitti. Duane'in internet üzerinden görüştüğü sapık pedofillerden biri yakayı ele verdi. Ama operasyondan sorumlu federal ajanlar 24 saat sonra bile herifi konuşturamamışlardı. İşte o zaman Marty Crow'u yine çağırdılar. Tüm kameraları kapatıp Chesterfield'la Crow'u ses geçirmeyen bir odada yalnız bıraktılar. Adamla baş başa kalan ve başka bir küçük kızın hayatının tehlikede olduğunu bilen Crow sonunda patladı. Bir saat sonra elinde koca babanın nerede olduğunu yazan kanlı bir kağıt parçasıyla çıktı odadan. Diğer ajanlar içeride ne yaptığını sormadılar. Çünkü bilmek istemiyorlardı. Tek istedikleri çocuğu parçalayıp ailesine göndermeden önce Duane'i yakalamaktı. İki saat sonra da sapığın ahşap kulübesinin kapısını kırıp koca baba Duane'i vurup öldürdüler. Silahı olduğu iddia edilse de asla bulunamadı. Tutuklamayı yapan iki ajana övgüler yağdırılırken medya kurovu Chesterfield'ın haklarını ihlal ettiği için çiğ çiğ yedi. Chesterfield sıradan bir sapık olsaydı bu olayı herhalde örtbas ederlerdi. Ama Crow'un şanssızlığı Stephen Chesterfield'ın bir savcının kardeşi olmasıydı. O yüzden de adam dayak yiyince birinin bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Chesterfield'ın kan revan içindeki yüzünün fotoğrafları basına sızdırılınca Martin Crow'un yaptıkları hakkında manşetler atıldı ve yasa koruyucuların hatalarının bir sembolü haline geliverdi. New York Post ona bir lakap bile taktı. Kara Karga. Bu isim de tuttu. Hemen FBI'dan atıldı ve hakkında dava açıldı. 8 ay sonra Crow'un avukatı operasyondaki diğer tüm ajanları suçladıysa da bunu makul bir şüphe olduğunu göstermek için yapmıştı. Crow verilebilecek en ağır cezayı alacaktı. Yani bir devlet hapishanesinde 10 yıl. Ama O'Neill'in ailesi onu yalnız bırakmayıp her duruşmaya katıldı. Hemen Crow'un arkasında oturdular ve jüri ne zaman sadist olmakla suçlanan o adama baksa aynı zamanda onun kurtardığı o güzelim çocuğu da gördü. Jürinin bir karara varması 3 saat aldı. Suçlu değil. Bu işten kurtulmasına rağmen davanın stresiyle hayatı da paramparça oldu. Tüm bu tantana bittiğinde Crow kendini birden işsiz, sigortasız, parasız ve boşanmak üzere buldu. Bunlar zaten yeterince kötüydü ama Betsy'ye olanların yanında solda sıfır kalırdı. Kızı zorlu bir savaş veriyordu. Eğer pahalı bir ilik nakli yapılmazsa kaybedeceği bir savaştı bu. Doktorlar henüz uyan bir ilik bulamamışlardı ama bulduklarında paranın hazır olacağına yemin etmişti Crow. Bu yüzden de kiralık asker oldu. Çoğu işverenin yasa dışı işlere karıştığının farkındaydı ama bu umurunda değildi. Betsy hasta olduğu sürece tüm dini, etik ve felsefi inançlarının hiçbir önemi yoktu. Son birkaç aydır yasa dışı birkaç işe karıştıysa da hiç adam öldürmemişti. Bunu asla yapmayacağını söylemişti kendi kendine. Ne kadar para verirlerse versinler yapmayacaktı. Ama kalbinin derinliklerinde bu kuralı da çiğneyeceğini biliyordu. Yeter ki bunu yaparak tek evladının hayatını kurtarabilsin. Bu an meselesiydi. Crow'un ifadeden yoksun bakan donuk gözlerinde Forsyth'ı korkutan bir şey vardı. Adamı düşünürken rahatsız etmekten çekindiği için bilgisayar ekranına baktı. Crow ellerini birleştirip çenesinin altında kavuşturdu. Çok uzun süre düşündü. Sonra da başını kaldırıp emir vermeye başladı. Şehirden kaçmaya çalışacaklar. Havaalanındaki güvenlik taramasından geçmeyi göze alamazlar. Bu yüzden de trene binecekler ya da arabayla gidecekler. Eğer şehirden dün gece ayrıldılarsa o zaman geçmiş olsun. Ama ayrılmadılarsa şansımız dönebilir. Pengar'ın da ajanlarınız var mı? Forsyth bir an için ümitlendi çünkü bu soruya olumlu cevap verebilecekti. Nails haklıydı. Kendall Forsyth'ın işinden olacağından haberdar değildi. O yüzden de insan avına katılması için bir ekip yollamıştı. Pengar'ındaki her bir platformda FBI ajanları var. Ayrıca ana otobüs garında da tüm geçişler izleniyor, dedi Forsyth. Crow başını salladı. Otobüslerle zaman kaybetmeyin. Hiçbir eğitimli ajan yakayı otobüste ele vermek istemez. Burada iletişimden kim sorumlu? Grimes. Çağırın onu. Forsyth Grimes'i ofise çağırdı. Adam içeri girdiği anda Crow ipleri ele aldı. Otobüs garındaki adamlarını çek ve tren garına yolla. Başka? Diye sordu Grimes. Ayrıca hedefin şehirden tanıdığı herkesin bir listesini getir. Onları ele geçirinceye kadar tüm iletişimlerini takip et. Sizce o kadar aptalca hareket edebilir mi? Eğer Vaynerchuk'ta başı olsaydı hayır. Ama bundan emin olamayız. Siviller kaçtıklarında güvenebilecekleri bir yere giderler. Güvenebilecekleri birine. Onu yakalamanın tek yolu arkadaşlarını izlemek olacak. Ya da ailesini. Şimdi, dedi Crow Forsyth'a dönerek, bana ikizini anlatın.